Mourinho bizi şaşırtıyor mu? Beni hiç şaşırtmıyor. Okan Buruk orada ne söylese söylesin. Seni mat etmiş. Avrupa defteri bence kapanma noktasına gelen bir Jose Mourinho görüyorum ben. Ayıp ettiler. Fenerbahçe taraftarı bunu hak etmiyor. Ya bir Galatasaraylı olmaya gerek yok ya Osimhen'i övmek için. Kusursuza yakın bir derbi performansı vardı Galatasaray'ın.
Ersin Düzen merhaba.
Cenk merhaba. Uzun bir ara oldu. Milli maç girdi ve tabii aslında bu süreçte Türkiye'de herkes futboldan uzaklaştı. Ama yeniden ligin başlaması özellikle Fenerbahçe Galatasaray derbisiyle birlikte herhalde öyle tahmin ediyorum ki gündem yine futbol oldu. Derbiyi konuşacağız, Mourinho'yu konuşacağız, Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, ligin geride kalan yarışını konuşacağız. Sen soracaksın, izleyicilerimizin sorularına da yine aynı şekilde yanıt vereceğiz tabii ki. Onlardan da beğeni ve abonelik bekliyoruz. Yorumları da yazarlarsa bir sonraki programda onların sorularına da yine yer vereceğiz.
O zaman hemen sorulara geçelim. İlk öncelikle Fenerbahçe Galatasaray karşısında 2-1'lik bir mağlubiyet aldı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray yarı finale yükseldi.
Şimdi sondan mı başlasak yoksa baştan mı başlasak karar veremedim. Mourinho'yu tabii ki konuşacağız. Ama önce oyuna bakarsak eğer Fenerbahçe taraftarının büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Özellikle Beşiktaş derbisinden yenilgiyle ayrılan, moral bozukluğu yaşayan, bununla birlikte hani yenilirsin, nispeten iyi oynarsın ama kötü oynayan bir Galatasaray, eksik kalan bir Galatasaray, eleştirilerde Okan Buruk'un hedefinde olduğu, futbolcuların üzerinde olduğu bir Galatasaray, böyle bir Galatasaray Kadıköy'e çıktı ve Jose Mourinho yine mat oldu. Tıpkı ligde olduğu gibi 3-1 mağlup olmuştu Fenerbahçe o zaman. Burada da kupa maçı çeyrek finalde özellikle ilk yarıda Galatasaray nefis bir oyun ortaya koydu. Yani kusursuza yakın bir derbi performansı vardı Galatasaray'ın. İlk yarıda maçın 2-1 bitmesi tamamen Fenerbahçe'nin şansıydı aslında. Yani uzatma bölümlerinde Szymański'nin işte o offside mı değil mi sürekli tartışılan hala Galatasaraylıların tepki gösterdiği gol. O gol bir şans golüydü Fenerbahçe için. Geldi kaleye ilk kez pozisyon buldu ve golü attı. Ama ilk yarı çok çok iyimser bir skordu Fenerbahçe adına. Daha farklı olabilirdi. Özellikle Barış Alper'in kaçırdığı goller, Osimhen'in muazzam performansı. Yani Galatasaray'da aslında özellikle o ilk yarıda belki de maçı tamamen bitirebilecek, Mourinho'yu da Fenerbahçe'yi knockout edebilecek bir performans vardı. İkinci yarıda gel gitler oldu. Bazen Fenerbahçe'yi oynadı, bazen Galatasaray'ı oynadı. İki takım da pozisyon buldu. Ama şöyle yaklaşık bir 10 dakikalık kesit yapsak maçın derbi özetinden bu 10 dakikanın 7 dakikası net bir şekilde Galatasaray'ın girdiği pozisyonlar olur. O yüzden böylesine bir performansın ardından sonuna kadar hak edilmiş bir galibiyet oldu Galatasaray için.
Peki bundan daha neredeyse bir ay önce Fenerbahçe ile Galatasaray tekrardan karşılaşmıştı.
Evet.
Fenerbahçe orada Galatasaray'a pozisyon bile vermezken bu maç neler değişti?
Bu maçta Jose Mourinho'nun ilginçtir saha içerisindeki 11'i onun dışında aynı zamanda Galatasaray'ın ortaya koyduğu muazzam performans değişti. Yani Galatasaray için Rams Park'taki maçta yenilmemek aslında istediğini bir ölçüde alabilmekti. Burada iki takımdan birisi kazanmak zorundaydı. Çünkü ya 90 dakikada ya 120 dakikada ya da penaltılarla bitecek olan bir kupa mücadelesiydi. Ama ilk yarıda ya bütün baskıyı yapan, ikili mücadelelerin hemen hepsini kazanan, rakibine bol pas hatası yaptıran Fenerbahçe sanki ilk kez bir arada oynuyormuşçasına bir görüntü verdi. Herkes ne yapacağını bilmez bir vaziyetteydi. Bunu sağlayan da Fenerbahçe'nin bu kadar kötü görünmesinin nedeni de Galatasaray'ın çok çok çok iyi bir performans ortaya koymasıydı. İyi pas yaptılar, topu ayağında tuttular, son derece rahat bir şekilde Fenerbahçe'nin kalesine gittiler, pozisyon buldular, goller attılar. Yani bir derbi mücadelesinde bir deplasman takımı ne kadar pozisyon bulabilir? Bazen 3, bazen 4, bazen 5. İlk yarıda 7 korner kullandı Galatasaray ve her geldiğinde tehdit yarattı. İlk yarıda 4 ya da 5 farklı bir sonuç ortaya çıksa bu oyunun karşısına hiç kimse şaşırmazdı. O yüzden bu biraz olsun aslında Mourinho'dan kaynaklı ama çoğunlukla da Okan Buruk'un derbilerdeki üstün performansından kaynaklı. Okan Hoca bu işi çok iyi biliyor. Galatasaray'ın başında olduğu süreç içerisinde bu kadar Beşiktaş'a ve Fenerbahçe'ye karşı galibiyetler alması tesadüf değil. Her maçın stratejisini farklı yapan, aynı zamanda futbolcularına da motivasyon ve o uyguladığı planı çok iyi bir şekilde yansıtması ve onları ikna etmesiyle de usta olan bir teknik adam. Bu maçta da bunu çok iyi bir şekilde başardı. Belki Beşiktaş derbisi onun derbi kariyerlerinde hani hem öncesi hem maç içerisinde hamle yapamadığı eksi olarak yazabileceğimiz bir derbi olarak kayıtlara geçmiştir. O da eksik kalmasından kaynaklı olduğunu da söyleyebiliriz belki. 34'te Frankowski çünkü kırmızı kart gördü. Ama bu karşılaşma için hem oyuncularını bu kadar kısa süre içerisinde hazırlaması hem fiziksel olarak Fenerbahçe çok rahat bir Bodrum galibiyetinden geldi bu derbiye. Galatasaray Beşiktaş derbisinden çıktı. İki takımın bir önce oynadığı maçlar göz önüne alındığında üstelik maçın Kadıköy'de oynanması nedeniyle Fenerbahçe daha fazla favoriydi. Fenerbahçe Galatasaray'a göre daha öndeydi. Fenerbahçe Galatasaray'a göre psikolojik olarak daha rahattı. Galatasaray'da Okan Buruk üzerinde eleştiriler vardı, futbolcular üzerinde eleştiriler vardı. Yani vardı da vardı ama Galatasaray gerçekten belki de Fenerbahçelileri dahi, Jose Mourinho'yu dahi onların hatta sinirlerini bozarcasına bir oyun ortaya koydu. Ki maç sonunda neler yaşandığını son bölümlerdeki gerginliklerin hepsinde konuşacağız tabii ki.
Fenerbahçe için Kadıköy yenilmez bir kaleydi. Fakat son Galatasaray maçlarına bakacak olursak pek iç açıcı değil. Bunun hakkında ne konuşabiliriz?
Şimdi Cenk, son 10 sezon Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor oynanan maçlarda Beşiktaş 86 puan, Galatasaray 82 puan, Fenerbahçe 78 puan almış 3. sırada. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı Okan Buruk'un Galatasaray'ı 12 lig mücadelesinin 7'sini kazanmış. Sadece 3 tane yenilgisi var. Bir Ramspark'ta Fenerbahçe'ye kaybı, 2 tane de Dolmabahçe'de Beşiktaş'a karşı. Okan Buruk'un Fenerbahçe'ye karşı 8 tane resmi maçı var. Bu resmi maçların içerisinde biri de hükmen galibiyet olmak üzere 5 tane galibiyeti, sadece 1 tane yenilgisi var. Şimdi buradan yola çıkarsak eğer Fenerbahçe'nin sadece şampiyon olamaması değil, aynı zamanda derbilerde de çok zayıf bir karneye sahip olması ortada. Önümüzde bütün rakamlar var. Şimdi eskiden neydi? Eskiden Fenerbahçe şampiyon olsun olmasın, yarışın içinde olsun olmasın, derbiler Fenerbahçeliler için çok başkaydı. Çünkü Kadıköy'de Galatasaray'a 1999 yılıydı en son mağlup olduğu maç. Yine Beşiktaş'a karşı, Trabzonspor'a karşı yıllar boyunca mağlubiyet yaşamamış bir Fenerbahçe vardı. Fenerbahçe taraftarı belki yarışın içinde olmasa da, şampiyon olmasa da en azından derbilerin verdiği kısa süreli mutluluklar yaşardı. Şimdi artık o da kalmadı. Bak, en önemli nokta ne biliyor musun? Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-1 mağlup olduğu Fatih Hoca zamanında 2020 yılıydı. O meşhur Onyekuru'nun, Ercan abinin kulakları çınlasının Onyekuru'dan bir koşu dediği maç. Yıllar sonra Galatasaray'a ilk kez galip geldiği maçtı. O ana kadarki süreçte Fenerbahçeliler bir tek 1999 yılını söylerdi. Galatasaraylılar da en son Kadıköy'de ne zaman kazandık diye düşündüklerinde 1999 derdi. 2020'den bu yana aradan 5 sene geçmiş. Soralım Fenerbahçelilere, en son Kadıköy'de Galatasaray'a karşı ne zaman kazandın diye zor hatırlarlar biliyor musun? Kaç tane galibiyetin var diye sorsak zor hatırlarlar. Hangi maçı kazanmıştık biz ya diye düşünürler. Eskiden böyle değildi Kadıköy. Bu sadece Galatasaray'a karşı değil, Beşiktaş'a karşı da, Trabzonspor'a karşı da böyleydi. Şimdi Galatasaraylılara sorsan, Galatasaraylılar bütün maçları tek tek sayabilir. 2020'den itibaren hepsini tek tek sayabilir. En son ne zaman Kadıköy'de mağlup olduk biz, puan kaybettik diye Galatasaraylılar bu kez zor hatırlar. Çünkü artık Kadıköy'de Galatasaray galibiyetleri bir alışkanlık haline geldi. Tıpkı 1990-2020 arasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı kurduğu üstünlükler gibi. Bak mesela o süreçte yenilmese dahi Fenerbahçe, beraberliklerle biten çok maç vardır. 0-0 biten çok maç vardır. O üstünlüğü 2020 yılına kadarki süreç içerisinde kaybetme noktasına geldiği çok maç vardır. Ama Kadıköy yine Fenerbahçe'nin kalesi, yenilmediği bir yerdi. Ama şimdi artık tabii ki o serinin bir gün biteceği belliydi. Ama o seri bir gün biter, sonrasında alışkanlık haline gelmez. Fenerbahçe için en önemli tehlike bu. Artık derbilerde Fenerbahçe'nin bir üstünlüğü kalmadı. Artık derbilerde Fenerbahçe taraftarının içindeki bir rahatlık kalmadı. Fenerbahçe taraftarı rakiplerine göre daha tedirgin. Fenerbahçe taraftarı üzerinde Kadıköy'de özellikle daha fazla baskı hissediyor. Eskiden evinden çıktığında, maç öncesinde bir yerde arkadaşlarıyla beraber toplandığında, yemek yediğinde, maça hazırlandığında Fenerbahçe taraftarı rahattı. Stattan nasıl çıkacağı duygusunu az çok tahmin edebiliyordu. Şimdi artık o duygu kalmadı. O stada giderken üzerinde bir baskı hissediyor. Çünkü artık oranın kendisinin en güçlü olduğu yer düşüncesi ortadan kalktı. Hele ki en ezeli rakibi Galatasaray'a karşı. İşte bu Fenerbahçe taraftarını aslında en çok üzen, en çok kahreden duygu.
Peki saha içinde de kalacak olursak Osimhen 2 gol atarak Fenerbahçe maçını bitirmiş diyebiliriz.
Osimhen'in performansı yani olağanüstü. Yani bir Galatasaraylı olmaya gerek yok ya Osimhen'i övmek için. Osimhen'e o performansın karşılığında güzel sözler söylemek için. Yani bugün futbolu takip eden, futbolu az çok seven bütün herkes bu adamın performansını gördükten sonra saygı duyar. Olağanüstü. Yani en ufak bir maç ayırt etmeksizin. Kendi arasında toplansa arkadaşlar Osimhen'i maça davet etseler aynı duyguyu sahaya yansıtacak gibi. Hani halı sahada maç olsa baba gel bize bir katılsana desen lig maçında, Avrupa maçında, kupa maçında aidiyetini nasıl gösteriyorsa, mücadelesini nasıl yapıyorsa inan bana halı saha maçında da aynı şeyi yapar gibi. Görüyorsun arkadaşları toplanmış o arkada taklalar atıyor. Sahanın içerisinde varını yoğunu ortaya koyuyor. Bütün pozisyonlarda o var, gollerde o var. Derbide diğer futbolcular arasında performans ölçüsü yapsak kimi 70 olur, kimi 75 olur, kimi 80 olur, kimi 85 olur. Ama Osimhen'e bakıyorsun hep aynı. 85, 90, 95, 100 hep aynı. Acayip. Böyle bir oyuncuyu izlediğimiz için aslında çok şanslı hissediyoruz kendimizi. Ama bir taraftan da böyle bir oyuncunun Türkiye Ligi'nde gelecek sezon kalma ihtimali bence çok düşük. Çünkü birçok Avrupa takımı, üst düzey Avrupa takımı Osimhen'in peşinde. Tabii bu işin içerisinde ekonomi de var. Bu işin içerisinde Osimhen'in nerede oynamak istediği duygusu da var. Ama öyle görünüyor ki Osimhen'i sadece bu sezon izlemiş ve arkasından da sürekli olarak bu günleri hatırlatarak hep güzel konuşacağız gibi görünüyor.
Maçın da önüne geçen sağ dışı olaylarına gelelim şimdi de. Barış Alper'in oyundan çıkarken Fenerbahçe yedek kulübesi kavgasıyla başlayan ve Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıkarak biten bir gece yaşadık.
Maalesef ki yine aslında uzun zaman sonra bu kadar tempolu, pozisyonlu ve saha içinin daha fazla konuşulabileceği bir derbinin arkasında manşetlerde, Avrupa'da, Türkiye Ligi'nde, gazetelerde, internette, sosyal medyada herkes şu anda Mourinho'yu ve Okan Buruk'un burnunu sıkmasını, maç sonundaki o yaşanan gerginlikleri konuşuyor. Çok acı. Gerçekten çok acı. Artık hani oyuncuların aynı zamanda saha içerisindeki verdiği emeğe de üzülüyor insan. Bak bu kadar güzel bir derbi oynandı. Saha içerisinde özellikle 85-86 o senin bahsetmiş olduğun gerginliğe kadar futbolcuların iyi niyeti, tamamen sahaya odaklanması, maça odaklanması, derbiyi gölgeleyen en ufak bir şey yoktu neredeyse. Ama ta ki o gerginliğe kadar, o gerginliğin sonrasında kime yaradı? Tabii ki Galatasaray'a yaradı. Fenerbahçe gerginlikten hiçbir zaman beslenebilen ve gerginliğin Fenerbahçe'ye hiçbir zaman yaradığına da şahit olmadığımız bir takım. Hatırlıyorum ben Sevilla maçı, Jesus dönemi. Fenerbahçe önde, bütün her şey iyi gidiyor. Tribünlerden atılan yabancı maddeler, oyunun soğuması ve Fenerbahçe Sevilla'ya elendi. Yine aynı şekilde bu derbi mücadelesinde maç belki uzatmaya en kötü ihtimalle gidebilir. Fenerbahçe biraz olsun rakibin üzerine daha fazla yüklenmeye başlamış, pozisyonlar bulmaya başlamış. Saha içerisindeki gerginlik bir anda bütün her şeyi soğuttu ve her şey Galatasaray'ın lehine işlemeye başladı. Sonrasındaki süreçte de zaten bu gerginliğin bittiği noktada da Jose Mourinho, Okan Buruk'a fiziksel bir müdahalede bulundu. Şimdi ilk etapta biz maç sonunda kale arkasında yayındaydık. Chat bölümünde Mourinho Okan Buruk'a saldırdı diye izleyiciler yazmaya başladı. Ben de doğrusunu söylemek gerekirse dalga geçiyorlar falan zannettim. Bir anda arkadaşlar hemen uyardılar. Dediler ki fotoğraf geldi. Fotoğrafı verdik. Okan Buruk'un burnunda Jose Mourinho'nun eli. O esnada önümüzdeki monitörden A-Spor'u açtık. Orada da Okan Buruk yerde. Neler olduğunu sonrasında gördük ve anında yorumlamaya başladık. Şimdi Mourinho bu görüntüyü vererek böylesine fiziksel bir müdahalede bulunarak aslında bir ilki yapmıyor. Yani Mourinho'nun kariyerinde geçmişte de buna benzer birçok örnek var. Sözlüsü çok daha fazla. Fiziksel müdahale, fiziksel teması Arsene Wenger dönemini hatırlıyorum. Sağ kenarında birbirleriyle son derece gergin bir şekilde yaklaştığı birçok maç olmuştur. Aynı zamanda Real Madrid'in başındayken Süper Kupa maçı 2011. Hatta arkadaşlar da o fotoğrafı da ben bahsederken gösterebilirler. Tito Villanova'nın parmağını gözüne sokmuştu Jose Mourinho. Dünya kamuoyunun gündemine gelen Mourinho açısından en kötü fotoğraflardan bir tanesiydi. Şimdi onun üstüne bu fotoğraf, bu davranışı. Yine bütün uluslararası medyada Jose Mourinho'nun bu görüntüsü paylaşılıyor dün geceden bu yana. En son derbiden sonra Mourinho ne söylemişti? Söylemleriyle beraber, Okan Buruk'u maymuna benzetmesiyle birlikte, Galatasaray'ın bunun bir ırkçı söylem olduğunu iddia etmesiyle birlikte, Drogba'sından Essien'le birçok futbolcunun onunla ilgili paylaşımları Mourinho'ya destek vermesi. Şimdi kim nasıl destek verecek peki? Kim ne paylaşacak peki Mourinho için? Hadi o dönem defalarca ben de söyledim. Mourinho'nun söylemi bir ırkçı söylem değildi. Maksadı ırkçılık değildi. Galatasaray böyle bir suçlama yaptı. O suçlamaların sonunda da herhangi bir şey çıkmadı. Şimdi Mourinho için kim destekte bulunacak? Kim ne paylaşacak peki? Adamın burnunu sıkıyorsun. Okan Buruk orada ne söylese söylesin. Seni mat etmiş. Seni sahanın içerisinde, kusura bakmasınlar ama, eze eze yenmiş Fenerbahçe'yi Galatasaray. Özellikle ilk yarıda resmen fark olabilecek bir performans ortaya koymuş. Ve bu zamana kadar Okan Buruk'la ilgili defalarca şeyler söyleyen Mourinho, geldiği günden bu yana Galatasaray'la ilgili hep bir şeyler söyleyen Jose Mourinho, Galatasaray'a karşı saha içerisinde hiçbir varlık gösterememiş. 3 tane derbi, ikisini kaybetmiş ki kendi evinde bu ikisi. Bir tane deplasmanda beraberlik almış. O beraberlik de hiçbir şekilde işine yaramamış. Tüm bunlar göz önüne alındığında Mourinho'nun Okan Buruk'a karşı net bir şekilde çok başarısız olduğu ortada zaten. Rövanş alabilecek bir durum söz konusu değil çünkü Okan Buruk bu zamana kadar Mourinho'nun söylemlerine, Mourinho'nun Galatasaray ve Okan Buruk'la ilgili yaptığı açıklamalara hiçbir zaman karşılık vermemiş. Maç öncesi bir şey söyler, onu tahrik eder, onunla ilgili söylemlerinin karşılığında hakaret eder, ne bileyim insanı tahrik eder. Öyle bir durum da yaşanmamış ve bunun karşılığında fiziksel bir temasta bulunuyor. Mourinho bizi şaşırtıyor mu? Beni hiç şaşırtmıyor. Bence kamuoyunda hiçbir şekilde şaşırtmıyor. Bu davranışlar Mourinho'ya yakışmıyor diyebilir miyiz? Yani geçmişte benzerlerini birçok kez gördüğümüz için biz yakışmıyor desek, böyle saygısızlık mı olur desek bir karşılığı yok. Çünkü adam İngiltere'de, İspanya'da, İtalya'da ne yaptıysa aynısını Türkiye'de uyguluyor. Bunun adı nedir peki? Bunun adı bence Mourinho'nun başarısızlıkta, yani yıllarca başarı CV'sinde birçok kupa, şampiyonluklar, Avrupa şampiyonlukları, dünyanın sayılı teknik direktörlerinden birisi olması, eskiden başarılıyken Mourinho'ya bu ego, bu davranış yakıştırılıyordu. Hatta ya Mourinho bu canım, o yapmayacak da kim yapacak diyerek ayrı bir hava, ayrı bir karizma kattığını söyleyen insanlar vardı. Mourinho canım bu, o yapmayacak da kim yapacak şeklinde değerlendiriliyordu. Ama başarısız olduğu dönemde insanı dışarıdan o kadar kötü bir şekilde gösteriyor ki ortada, hele ki hiçbir başarın yokken ve rakibine karşı hiçbir varlık gösterememişken böyle bir davranış biçimi olduğunda da ele güne dünyaya, sadece Türkiye'ye değil, herkese rezil oluyorsun. O kadar. Bütün her yerde boy boy fotoğrafları var Mourinho'nun. Mourinho'ya artı yazan hiçbir şey yok. İtibarı, kariyeri zaten ciddi anlamda erozyona uğramış bir teknik adamdı. Geçmişteki başarıları artık yakalayamayan bir teknik adam olduğu için o yüzden zaten Türkiye'ye düştü yolu. Yoksa bugün İngiltere'de, bugün İspanya'da, bugün İtalya'da üst düzey takımlarda görev yapardı. Kariyeri bu anlamda erozyona uğradığı için zaten buraya geldi. Şimdi ama dünya futbolunda edindiği o itibarını da yavaş yavaş yitiren ve Avrupa defteri bence kapanma noktasına gelen bir Jose Mourinho görüyorum ben. Mourinho için en büyük tehlike bu. Yani artık Mourinho Avrupa'da bu davranış biçimiyle, bu söylemleriyle, hele ki bunun ucunda bir kupa olmayacaksa, Avrupa'dan elendi, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi, önünde bir lig yarışı var, o da kendisine bağlı değil, tamamen Galatasaray'a bağlı. Kendi göbeğini kendisi de kesemiyor artık. Yapamadı, beceremedi, onu da beceremedi. Buradan yola çıkarsak eğer, ligin sonunda da Galatasaray şampiyon olursa, Mourinho'nun bence bundan sonraki süreçte Avrupa defteri biraz daha sekteye uğramış durumda.
Aslında böyle bir mağlubiyetinin ardından, böyle de bir performans sergilemiş, Fenerbahçe taraftarları da bir açıklama beklemişti. Fakat ne Fenerbahçe futbolcular ne de teknik ekipten birisi açıklama yapmadı.
Ayıp ettiler. Fenerbahçe taraftarı bunu hak etmiyor. Fenerbahçe taraftarı o maça her türlü duyguyla gitmiş olabilir. Bugün kazanırız, ya bugün yine kaybederiz. Ah yensek de şu bayramı biraz daha uzatsak, hafta sonu Trabzon maçı var, ona da moralli çıkarız. Şimdi bunların hepsi öncesinde konuşulan şeyler. Ama maç bu. Kazanırsın, kaybedersin. Kaybettiğin noktada, elendiğin noktada teknik direktörün saha içerisinde rakibin teknik direktörünün burnunu sıkıyor. Sağ kenarında Mert Hakan kırmızı kart görüyor. Mourinho'nun yardımcısı kırmızı kart görüyor. Maç sonu teknik direktörün konuşamıyor. Maç sonu bir tane futbolcunun röportaja gitmiyor. Hiçbir şeyi söylemiyor. Maç sonu sosyal medya hesabından en ufak bir hareket yok. Maç sonu, yöneticin konuşmuyor, kimse ortada yok. Fenerbahçe taraftarı peki bunu mu hak ediyor? Yani iyi günde varsınız, iyi günde çıkıyorsunuz, iyi günde konuşuyorsunuz. Hatta iyi günde eliniz cebinizde ona buna dayılık yapıyorsunuz. Ona buna gider yapıyorsunuz. Ama kötü günde ortada yoksunuz. Neredesiniz beyler? Neredesiniz? Yani Fenerbahçe taraftarının yaşamış olduğu bu travma, bu duygu karşısında bir anda okus pokus ortadan kayboldular. Kimse yok ortada ya. İki tane derbi mücadelesinin sonrasında senin dünyaca ünlü teknik direktörün röportaj vermedi. Ortada yok. Bir tanesinde verdi zaten rakip teknik direktörü maymuna benzetti. İki tane yenilgi aldın, 3-1 kaybettin, açıklama yapmadın. Bu maçta yine kırmızı kart gördün ki bence açıklayabilecek hiçbir şey olmadığından dolayı böyle bir davranış biçiminde bulundu. Yani sonucun ne olacağını bile bile böyle bir davranış biçiminde bulundu ve kırmızı kart gördü. Yine yoksun, teknik direktörün yok, futbolcun yok. Yazık. Gerçekten çok yazık. Bak kimse şunu söylemesin. Ya işte Okan Buruk orada bir şey söyledi. Mourinho'yu tahrik etti. O oldu, bu oldu, falan oldu, filan oldu. Saha içerisinde her şey yaşanabilir. Maçın sonunda da her şey de olabilir. Her şey olabilir. Lakin hiçbir teknik direktörün başka bir teknik direktöre fiziksel olarak böyle bir temasta bulunması kabul edilebilir değildir. Ne olursa olsun. Bu bir saygısızlıktır. Bu ciddi anlamda tepki görmesi gereken bir davranış biçimidir. Bu görüntü Fenerbahçe taraftarını teselli edecek. Bu görüntü Fenerbahçe taraftarının içindeki o üzüntüyü hafifletecek, ortadan kaldıracak, yüreğine su serpecek bir görüntü değildir. Fenerbahçeliler yıllarca buna alıştırıldılar. Bazen başkanın, bazen yöneticilerinin, bazen teknik direktörünün açıklamalarıyla, bazen futbolcularının açıklamalarıyla, bazen de medyadaki trolleriyle Fenerbahçeliler buna alıştırıldılar. Bazıları buna tepki gösterdi, bazıları tepki gördü. Bunların hiçbir karşılığı yok. Ne Mourinho'nun davranışının bir karşılığı var, ne artık Mert Hakan'ın yapmış olduğu sağ kenarında, sağ içerisindeki davranışların bir karşılığı var. Hiçbirisinin bir karşılığı yok. Üstelik bunları eleştiren insanları hain ilan ettiler. Sahanın içine odaklanılması gerektiğini söyleyen, sahanın içerisinde problem olduğunu, sahanın içerisindeki oyun gücünün yeterli olmadığını söyleyen, Mourinho'nun sahaya daha fazla odaklanması, futbolcuların sahaya daha fazla odaklanması gerektiği yönünde yorumlarda bulunan insanları linç ettirdiler. Bu insanlara hain ilan ettiler. Bunun içerisinde yorumcusu da var, eski futbolcusu da var, gazetecisi de var, televizyoncusu da var. Hepsini aynı çuvalın içerisine koyup bunlar Fenerbahçe düşmanı, bunlar Fenerbahçe'nin kötülüğünü istiyor, bunlar Fenerbahçe ile ilgili sürekli olumsuz şeyler konuşuyorlar diye taraftarların önüne sosyal medyada atmaya çalıştılar. Ama sezon bitti, hep onlar haklı çıktı. Sezon bitiyor, yine onlar haklı çıkacaklar. Neden? Çünkü asıl iş saha. Sahada gücün olmadığı takdirde ne rakibi yenebilirsin ne hakemi yenebilirsin. Ne oldu? Şimdi Fenerbahçeli taraftarlar soruyor. Hani yapı diye. Bak yorumcuların sormasına gerek bile kalmadı zaten artık. Fenerbahçeli taraftarlar maç sonunda hepsi isyan ediyor. Ne oldu yapı yapı yapı diyordunuz diye. Yabancı var geldi. Ramsbark'ta yabancı hakem yönetti. Bu maçta yine aynı şekilde hakemlik ne var Cihan Aydın'la ilgili? Hiçbir şey yok bana göre. Hakem yorumcularına bakalım, onlar için de hiçbir şey yok. Bu maçı hakem üzerinden okumak mümkün mü? Değil. Bak Beşiktaş'a yenildi Galatasaray. Frankowski'nin kırmızı kartıyla ilgili olarak hakem yorumcuların hemen hemen tamamına yakını sarı kartın doğru olduğunu, VAR'ın yanlış bir müdahale yaptığını söylediler. Yani 34. dakikada Galatasaray'ın 10 kişi kalmaması gerektiği yönünde yorum yaptılar. Fakat sosyal medyada Galatasaraylı yorumcular, Galatasaraylı taraftarlar Okan Buruk'u ve futbolcuları eleştirdiler. İşte Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki fark bu. Hakemlik hiçbir şey olmadığı halde sadece hakem üzerinden giden bir Fenerbahçe cephesi var. Hakem üzerinde yapılan yorumlarda, hakem yorumcuların yaptığı yorumlarda kararın yanlış olduğunu %80, %90 dile getirilse dahi buna rağmen bundan tatmin olmayıp hala hocasını ve futbolcularını eleştiren bir Galatasaray cephesi var. İşte ortadaki fark bu zaten. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki en önemli fark bu. Hakem kararıyla ilgili isyan etmiyor mu Galatasaray? Tepki göstermiyor mu yönetim? Haklı veya haksız? Taraftar. Haklı veya haksız? Ama hocası üzerinde de, futbolcusu üzerinde de, yönetim üzerinde de eleştirisini yapıp baskısını ortaya koyuyor. Fenerbahçe'ye bakıyorsun, Fenerbahçe'de bunu yapan, yani hocanın yanlışlarını ortaya koyan, hocanın yönetimini eleştiren, futbolcuların performansını, Ali Koç'un yönetimin idare biçimini eleştiren insanları Fenerbahçeliler hain ilan ediyorlar. Sosyal medyada linç ettirmeye çalışıyorlar. Hangisi peki karşılık buluyor? Kim sezon sonunda mutlu oluyor? Kim şampiyon oluyor? Niye Mayıslar bizimdir diyor Galatasaray? Şu anda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 6 puan fark var. Bunun 3'e inme ihtimali söz konusu. Galatasaray maç oynamayacak. Fenerbahçe Trabzonspor'u yenerse puan farkı 3'e inecek. Daha oynanmadan ben şimdi soruyorum Fenerbahçelilere. Bir derbi galibiyeti Kadıköy'de puan durumunu ne yapardı? Şu anda ligin lideri Fenerbahçe'ydi. Geçen sezon Fenerbahçe derbiyi kazansa ne olacaktı? Fenerbahçe şampiyon olacaktı. Ondan önceki sezon yine aynı şekilde yine Fenerbahçe şampiyon olacaktı. Sadece bir maçtan bahsediyorum ben. Fenerbahçeliler buna bile tepki gösteriyor mesela. Arkadaş matematik bu ya. Ve bu maçların hiçbirisi hakem üzerinden okunan maçlar değil. Bu söylenen derbilerin hiçbirisi Fenerbahçe'nin aleyhine sonuçlanmış derbiler değil. Hakem açısından. Hakem üzerinden okuyabileceği derbiler değil. Hakem bizden aldı Galatasaray'a verdi. Hakem bize operasyon çekti. Biz hakem yüzünden bu derbiyi kaybettik diyebileceğimiz maçlar değil. Bunların hiçbirisini kazanamazsın. Sezon sonunda Galatasaray şampiyon olur. Bu kadar basit.
Vinç yönetiminde neredeyse saha dışını konuşmamıştık. Peki bu maça da yerli hakem yerine yabancı hakem getirilseydi saha dışı olayları daha mı az olurdu?
Yani şimdi Ramspark'ta bir örneğini yaşadık tabii ki. Ama Ramspark'taki maçın temposu, maçın havası da aynı zamanda böyle bir maç da değildi. Yani iki takımın ortaya koyduğu temkinli bir futbol vardı. Burada daha iyi oynayan, daha kazanma arzusunu sahaya yansıtan, rakip kaleye ısrarlı bir şekilde giden, pres yapan, baskı yapan bir Galatasaray gördük. Yani bu oyunu Ramspark'ta da göstermiş olsaydı Galatasaray, belki o maçı aslında ilk yarıda daha rahat kazanabilirdi. Ama orada bir temkinli oyun vardı Okan Buruk cephesinde. Çünkü ben bu oyunu ortaya koyarsam belki Fenerbahçe bana bir fatura kesebilir düşüncesi vardı. Ama 3 tane derbi, 3 tane derbide de Okan Buruk Fenerbahçe'yi önceden nasıl planladıysa, nasıl gördüyse aynı şekilde yaşadı, gördü ve kazanan Okan Buruk oldu. İstediğini hep aldı 3 derbide de. Mourinho bir tane derbide dahi rakibini şaşırtmadı. Bir tane derbide dahi hamleleriyle, değişiklikleriyle, stratejisiyle, formasyonuyla ne taraftarına bir pozitif mesaj verdi ne de rakiplerine zorluk yaşattı. Derbi galibiyeti yok Jose Mourinho'nun. Yani 3 tane Galatasaray'a, bir tane Beşiktaş'a. Bunların sadece bir tanesinde beraberlik var. Yani bu acı bir tablo. Bu Fenerbahçelilerin kabullendiği böyle burnunu sıkmayla, gözünü oymayla, maymuna benzetmeyle tatmin olacağı bir performans değil. Okan Buruk sahanın hep içinde kalmaya çalıştı. Zaman zaman sahanın dışına taştığı durumlar da oldu. Ama Fenerbahçe'yi özne olarak kullanmadı. Jose Mourinho'yu özne olarak kullanmadı. Tahrik etmedi. Hakemler üzerinde baskı kurmaya çalıştı. Hakemlerle ilgili açıklamalar yaptı. Tatmin eder etmez. Eleştirirsin, kızarsın ya da aklı bulursun. Bu işin başka tarafıdır. Ama Fenerbahçe'ye ve Mourinho'ya saldıran, sürekli onunla ilgili konuşan bir teknik adam olmadı. Sahanın işine daha fazla odaklandı. Bu kavgaya, bu gerilimin içerisine girmemeye çalıştı. Ve kazanan o oldu. Mourinho aksine zannetti ki Okan Buruk'un sinirini bozacak. Galatasaray'ın ayarlarıyla oynayacak. Galatasaray'a zarar verecek. Ve onu da başaramadı. Kısmen Galatasaray'ın çok oyununun düştüğü bölümlerde tam böyle bir tuzağa girmiş gibi oldu Okan Buruk. Hatta dile getirmiştim. Orada bir sallandı ve sonrasındaki süreçte çabuk toparlandı. Yani işin özeti şu. Sezon başından bu yana saha dışında varlığını sözleriyle, davranış biçimiyle göstermeye çalışan Mourinho saha içinde mat olmuştur. Nakavt edilmiştir. Fenerbahçe camiası, taraftarları sosyal medyada Okan Buruk'un ayakkabısıyla, Jose Mourinho saha dışında kenarda zıplamasıyla dalga geçerken, Okan Buruk sahanın içerisinde işini yapmış, taraftarını mutlu etmiş, futbolcularını mutlu etmiş ve evine gururla gitmiştir. Mourinho ortalarda yok. Nerede olduğu belli değil şu anda.
Peki Fenerbahçe camiası bundan sonra ne yapmalı? Yönetim Mourinho'yu mu yollamalı yoksa yönetim Mourinho ile birlikte mi gitmeli? Fenerbahçe olağanüstü kongreye gitmeli mi?
Cenk, dün ne söylediysem bugün söylediğimin karşısında başka bir şey söylemem mümkün değil. Fenerbahçe, hatırlarsan eğer bundan 1-1,5 ay önceki ilk ya da ikinci yayınımızda. Ne dedim? Sezon sonunda o zaman da Avrupa var. Ziraat Türkiye Kupası var. Lig yarışı var. Bu üçünden birinde, ikisinde, üçünde başarılı olabilir. Ya da tamamen tıpkı geçen sezon İsmail Kartal'ın yaşadığı gibi 4 kulvarda da 0 kupayla sezonu bitirebilir. Ben ama Ali Koç'un bir kongre kararı alabileceğini almasını beklemiyorum. Ben Ali Koç'un Jose Mourinho'yu göndermesini de beklemiyorum. Ha şart mı? Gerekli mi? Bence Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bugün sezon sonunda bir kongre değil, bugün Jose Mourinho'nun gönderilmesi de değil. Bunun bir karşılığının olduğunu zannetmiyorum ben, düşünmüyorum. Bu benim fikrim. Ha bunun karşısında Fenerbahçe'de değişim olmalı diyen, Fenerbahçe'de artık yeter Ali Koç gitsin diyen, Fenerbahçe'de Jose Mourinho'yla da olmadı, yeni sezona başka bir teknik adamla devam edelim diyen bir düşünce de var. Buna karşı çıkmam ama benim fikrim Ali Koç'un gitmesi, Jose Mourinho'nun gitmesi, yeni arayışlara başlanılması Fenerbahçe'de pek bir karşılığının olacağını zannetmiyorum. Çünkü rakiplerin çok güçlü. Bak Beşiktaş gelecek sezon daha da güçlenecek. Galatasaray zaten senden güçlü. Senden daha iyi oynuyor. Senden daha moralli. Ekonomisini şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne girdiği takdirde Flora projesiyle birlikte daha başka bir seviyeye çıkarma ihtimali söz konusu. Tüm bunların ortasında sen bir başkan değişimine, bir teknik direktör değişimine, zaten mecburen bir kadro değişimine de girmek zorundasın. Bazı oyuncularla yollarını ayırmak zorundasın. Bunları da göz önüne aldığında böyle bir maceraya girmeye gerek var mı? Bence yok. Ama olmalı diyen, şart diyenlere de karşı çıkmam, muhalefet etmem.
Peki, derbi defterini de böylelikle kapatmış olalım. İlerleyen günlerde zaten Süper Lig'le birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi ise bizleri gururlandıran ve sevindirici bir habere değinmemiz lazım. UEFA Gençlik Ligi'nde Trabzonspor yarı finalde.
Tebrik ediyoruz Trabzon'un gençlerini. Çok gurur duyduğumuz maçlardan bir tanesiydi. Üst üste İtalyan takımlarını aynı zamanda saf dışı bırakmaları da bu anlamda bir başka büyük başarı. Salzburg'la oynayacak şimdi yarı finalde. İsviçre'de Trabzonspor. Her birinin alnından öpüyorum. Başta hocası, başkanı, teknik heyeti, taraftarı. Taraftara da buradan ayrı bir parantez açmak lazım. Bir rekor kırdılar ve 40 binin üzerinde taraftar ilk defa Gençlik Ligi'nde böylesine bir maçı izledi. Yakıştı Trabzon'a, Trabzonspor'un gençlerine. Şimdi daha önceden, yıllar öncesinde de özellikle Türkiye Kupası'ndaki ve TFF 1. Lig'deki performansıyla 1461 Trabzon çok önemli bir performans ortaya koymuştu. Daha sonrasında hatta öyle bir noktaya gelmişti ki ya Süper Lig'e çıkarsa Trabzonspor var, 1461 Trabzon var, ne olacak filan diye tartışmalar, yorumlar bile yapılıyordu. Şimdi o Trabzon gençleri, daha sonrasındaki o takım dağıldı gitti. Muazzam bir sezon yaşamışlardı. Bu çocukların aynı sonla karşılaşmamasını temenni ediyorum. A takımından yükselip sonra milli takıma kadar yükselip orada başarılar elde etmesini, orada göğsümüzü kabartmaya devam etmesini temenni ediyorum. Trabzonspor özünden gelen, altyapısından gelen futbolcularla çok daha başka duygular yaşatan, başka başarılar elde eden bir camiadır. Trabzon bir Fenerbahçe, bir Galatasaray, bir Beşiktaş gibi bir ekonomiyle idare edilen bir kulüp olmamıştır hiç. Onların ekonomisine baş kaldırıp, onların ekonomisiyle boy ölçüşüp, onların ekonomisiyle yarışıp şampiyon olan bir camia değildir Trabzonspor. Çünkü bir gerçek vardır, bir matematik vardır. Yani onların taraftar grubuyla, onların aynı zamanda olanaklarıyla Trabzonspor'un olanakları birbiriyle karşılaştırmak yanlış olur. Öyle bir yarışın içerisinde yer alabilmek için Trabzon'un özünden gelecek olan, böylesine pırıl pırıl gençleriyle beraber, onların katkılarıyla birlikte bu yarışın içerisinde olabilir ve aynı zamanda o şehre, o taraftarlara, o halka şampiyonluklar, başarılar yaşatabilir. Bunun kıymetini bilmek lazım. O gençlerin kıymetini bilmek lazım. Bu anlamda hepsini tek tek tebrik ediyorum ben. Başkan Ertuğrul Doğan nezdinde de emeği geçen bütün herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve çocuklarımıza, gençlerimize aynı zamanda başarılar dilerken Salzburg maçında buradan benim çok sevdiğim, tanıştığım, daha önceden sohbet etme imkanı bulduğum, birçok kez bazı organizasyonlar vesilesiyle birlikte sohbet edip yemek yediğim değerli sanatçı Volkan Konağı da saygıyla anıyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Çok değerli bir insandı. Şarkılarıyla, türküleriyle, herkes şiirleriyle onu bilir tanırdı. Ama sohbetiyle beraber aynı zamanda onu daha iyi tanıyabilme imkanına sahip kişilerden birisiyim. Çok çok üzüldüm. Böylesine genç bir yaşta aynı zamanda hayatını kaybetmesi gerçekten beni çok üzdü. Hem ona hem de öncesinde yine çok değerli üstad Edip Akbayram, onu da kaybettik. Arka arkaya böyle değerlerimizi yitirdik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine ve aynı zamanda yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Onu da dile getirmiş olayım.
Peki şimdi izleyicimizden gelen sorular var. İçerik fikri olarak ilk konuk olarak eşiniz ile sizi görmek isteriz. Ayrı fikir durumunda düşünce yapınızı çok merak ediyorum. Eşiniz Leipzig'te oynayan Benjamin Şaşko ile bir akrabalık bağı var mıdır?
Yok. Şaşkolar Kuzey Makedonya'da çok meşhur. Benim eşim Ohri'li Kuzey Makedonya'da. Ailesi, annesi, babası ve akrabaları Ohri'de yaşıyorlar. Şaşko ailesinden yani kökenleri çok çok çok eskiye dayanan ailenin aynı zamanda devamı şu anda. Seyhan'la program konuk olma durumu benim kanalım olsa bile yine de Bein'in buna izin vereceğini pek zannetmiyorum. Bein bu konuda kurumsal olarak gerçekten çok katı kurallara sahipler. Ben daha önceden de çünkü kale arkasındaki kanalımız içinde dile getirmiştim ama maalesef olmadı. Burada olur mu? Belki eşten dolayı kendi kanalı falan düşüncesiyle belki izin verebilirler.
Icardi sizce futbola eski performansıyla geri dönebilir mi? Yoksa artık futbol hayatının çöküş dönemi mi başlar? Hem uzun süreli sakatlığı hem de ailesel yaşadığı sorular bağlamında.
Evet yani eski eşiyle yaşadığı bir takım sıkıntılar söz konusu ama şu anki hayat arkadaşıyla ne kadar mutlu olduğunu sosyal medya paylaşımlarıyla görebiliyoruz. Herkes paylaşıyor. Yani en azından ben takip etmesem dahi önüme düşüyor. İşin o tarafını sanki halletmiş gibi görünüyor. Sağ konusuna gelirsek eğer uzun dönem bir sakatlık, nasıl çalıştığını ve sonrasında yeni sezonda beraber kampa katılacak mı katılmayacak mı onu bilmediğimiz için ben şu anda eski haline dönebilir, dönemez, futbol hayatı bitti, futbol hayatı çöktü gibi bir yorum yapamam. Sezon başlayınca hazırlık kampını görmek lazım. Yani o çünkü aslında belirleyici olan o kampa katılıp katılmaması, katılırsa oradaki durumu nedir ne değildir ancak o zaman birazcık belki de tahminde bulunabiliriz.
Böylelikle seyirci soruları son bulmuşken 6. bölümünde sonuna geldik. Kapanış için seyirciyle sizi baş başa bırakıyorum.
Cenk teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. İzleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Yeni bölüm için sorularını yazarlarsa çok mutlu olurum. Bu yayın içinde beğenilerini aynı zamanda kanalımıza abone olmalarını da bir kez daha rica ediyorum. Biraz ara verdik. Yayının başında da ifade etmiştim. Şimdi artık yine sezon sonuna kadar hızlı bir şekilde yoğun bir maç temposu var. Tekrar izleyicilerimizle birlikte olacağız. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Görüşmek üzere.